tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler, reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge, dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış, hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış, gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak, dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'den herkese merhaba. Yine dolu dolu bir gündemimiz var. Türkiye'den dünyaya yankılananlar, demeçler, Orta Doğu'dan sıcak haberlerimiz var, Amerika'dan sıcak haberlerimiz var. Eksen'in ikinci yarısında Suriye'deki son gelişmeleri konuşacağız. Çünkü Türkiye'deki darbe süreciyle biz 15 Temmuz'la uğraşırken Suriye'deki özellikle Batı, Türkiye ve Körfez hattı destekli İslami gruplarda bir zayıflama yaşanıyor. Halep'teki kilit savaşta önemli kazanımlar elde etmiş gözüküyor. Suriye ordusu dün akşamdan bu yana aniden sanki İslamcı grupların hatlarında çöküş yaşanıyor gibi. Bölgedeki kaynakları çok güçlü kaynakları bulunan Arap medyasına düzenli olarak yaptığı yorumlarla tanınan gazeteci arkadaşımız Hasan Sivri ile Eksen'in ikinci bölümünde Halep ve etrafındaki gelişmeleri konuşacağız. Türkiye'de yaşananların Suriye Savaşı'na, Suriye çatışmasına etkilerinin ne olduğunu ve olacağını konuşacağız. Ama önce gündemle başlayalım. Dünyanın, Türkiye'nin dünyadaki görünümüyle, Türkiye'den yankılananlarla ve dünya haberleriyle başlayalım. Evet, bugün Türkiye'de kritik yüksek askeri şura toplantısı var biliyorsunuz. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanıyor. Çankaya Köşkü'nde, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki Çakmak Salonu'nda değil. Yıldırım'ın başkanlığında alınacak kararlar daha sonra Cumhurbaşkanı'nın da onayına sunulacak. Bütün dikkatler orada. Türkiye'nin de, dünyanın da dikkatleri orada. Öncesinde istifa eden generaller var. Ve Dışişleri Bakanlığı'nda yeni bir tasfiyeler görüyoruz. 88 diplomat, ikisi büyükelçi deniliyor, görevden alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bakanlıkta 300 cemaat ile bağlantılı 300 diplomat olduğu bilgisini verdiğini görüyoruz. Diğer yandan dünyaya bir takım mesajlar verdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Rusya ile ilişkilerimiz düzelince rahatsız olanlar var dedi. Mısır'dan bahsetti. Mısır'la ilgili dikkat çekici gelişmeler var. Zira Türk istihbarat yetkilileri Fethullah Gülen'in, darbeden sorumlu tutulan Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nden kaçabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bunu dile getirdi ve Avustralya, Meksika, Kanada, Güney Afrika yahut Mısır'a kaçabileceğini söyledi. Mısır'dan ilk defa Başbakan Şerif İsmail'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Gülen şimdiye kadar kendilerine bir talepte bulunmamış, bunu söyledi. Ancak talep gelirse bunu değerlendireceklerini belirtti. İşte buna bir tepkisi var Mevlüt Çavuşoğlu'nun. Daha önce BM Güvenlik Konseyi'nde ben de buradan size aktarmıştım. Türkiye'deki darbe girişimi kınanamamıştı. Bir açıklama yapılmak istenmişti ama dilinde uzlaşılamamıştı. Mısır engel oldu diye haberler yansımıştı. Türkiye'nin bir demokrasi, serbest seçimlere dair bir demokrasi olduğunu kabul edilemeyeceği gerekçesiyle olmuştu bütün bunlar. Çavuşoğlu eleştirmiş Mısır'ı. Mısır'ın Güvenlik Konseyi'ndeki tavrı manidardır. Zaten darbeyle iş başına gelenlerin o genleri işliyor. Dolayısıyla darbeyi desteklemeleri bizi şaşırtmadı ifadelerini kullanmış Mevlüt Çavuşoğlu. Tabii şimdi Türkiye'de bu arada darbe vesilesiyle pek çok gazete, televizyon kanalı, dergi, hatta yayın evleri, haber ajansları kapatılmış durumda. Bu konuda Batı'dan rahatsızlıklar dile getiriliyor. Mevlüt Çavuşoğlu bütün bunlarla ilgili de bilgi verdi. Dünyayla bundan sonra izleyecekleri rotanın işaretleri olarak, başlık olarak size aktarmak istiyorum. Diyor ki Amerika ile ilgili mesajlarını önce söyleyeyim. Türkiye'de Amerikan karşılığında artış var. Memnun değiliz bundan diyor. Ama bir şekilde Amerika'nın Gülen'in iadesini Türkiye'ye yapması gerektiğini vurguluyor. Dışişleri Bakanlığı'nda 300 civarında demiştim ihbarlar geldiğini söylüyor. MİT müsteşarı hedef alınıyordu, son dönemde tartışmalar vardı. Bunun doğru olmadığını söylüyor. Mısır'la ilgili mesajını söyledim. Rusya'dan gönderilen, ellerine geçen bir rapor olmadığını söylemiş ki Rusya'nın darbe girişimiyle ilgili bilgi verdiği iddiaları da ortaya atılmıştı, yalanlanmıştı. Amerika'dan iade gerçekleşmezse ilişkilerin etkileyeceğini söylüyor. Almanya'ya çağrı yaptı. Orada Türk savcılar kaçmışlardı daha önce, onların iade edilmesini istedi ve dünyada terör örgütleriyle mücadele nasıl yapılıyorsa bizde de aynı dedi. Fransa'da ne yaptılarsa bizde de aynı dedi. AB'den bizi tehdit eder açıklamalar gelmemeli ifadelerini kullandı. Evet, Amerika'ya çağrılar bununla bitmiyor. Başbakan Yıldırım da Wall Street Journal'a konuşmuş. Dış basında görüyorum, Gülen konusunda kalbimiz kırık mesajı vermiş durumda Binali Yıldırım. Margaret Cocker'a konuşmuş ve Fethullah Gülen'in iade edilmemesi konusunda Amerika'dan gelen desteğin kalp kırıcı derecede az olmasından yakınmış. Kanıtlar apaçık ortada diyor. Gülen'in kendilerine neden verilmediğini anlayamadıklarını söylüyor. Bir kaynak da Wall Street Journal'a bu arada Türkiye'nin Gülen hakkında Amerika'ya ilettiği bilgilerin hala iade sürecini başlatmaktan çok uzak olduğunu belirtmiş. Ama Türk yetkililer henüz resmi başvurunun belgelerinin sunulmadığı bilgisini daha önce vermişlerdi. Onu da anımsayalım. Evet. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kaygı beyanı var. Dışişleri Sözcüsü John Kirby dün akşam Türkiye'de çok sayıda gazetecinin gözaltına alınmasının endişe verici bir eğilimin parçası olduğunu söyledi. Bu konuda kamuoyu önünde tartışma yürütülmesinin şevkini kırdığını belirtti. Türkiye'de resmi kurumların, güvenlik güçlerinin ve yargının meşru siyasi tartışmayı engellemek için kullanılmasını endişe verici bir eğilim olarak değerlendiriyoruz ifadelerini kullanmış. BM'den de bir tepki var, onu da aktarayım. Genel Sekreter Ban Ki-moon'dan yine aynı şekilde devam eden tutuklamalar ve gözaltılarla ilgili derin kaygılarını ifade etmiş Mevlüt Çavuşoğlu'yla telefon konuşması sırasında. Diyor ki gözaltına alınanlar hakkında hukukun işletilmesinin önemini vurguladıktan sonra güvenilir bir kanıt bulunması gerektiğini söylemiş. Bu arada bu darbe tartışmalarının Türkiye sınırlarını aştığını dün de aktarmıştım. Önceki günde aktarmıştım. Köln'de, Almanya'nın Köln kentinde bir pazar günü bir miting yapılacak. Darbe karşıtı demokrasi mitingi yapılacak ve burada bir gerginlik çıkmasından kaygılar var. Aralarında Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin de bulunduğu organizatörler 15 bin dolayında kişinin katılımını bekliyorlar ve aynı gün Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'nin gençlik örgütleri de Erdoğan çılgınlığını durdurun, Türkiye'de insan hakları ve demokrasi adlı bir gösteri yapacaklar. Bir şekilde bu acaba bir gerilim yaratır mı, sorun yaratır mı diye tartışmalar başlamış ve Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başbakanı Hannelore Kraft da Türklere çağrı yapmış. Kendi memleketinizde yaşadığınız gerilimleri Almanya'ya taşımayın demiş. Elbette düşüncelerinizi gösteriyle ifade etmeye hakkınız var ama sağduyulu ve barışçı bir biçimde yapmanızı rica ediyorum açıklaması yapmış. Bu arada görüyorum yine Alman basın ajansından Türkiye hükümeti yetkililerinin Alman büyükelçisiyle görüşme başvurularına Türk yetkililerden yanıt alamadığı vurgusu var. Randevu verilmiyormuş Alman büyükelçilerine anladığım kadarıyla Ankara'dan. Evet, biraz Avrupa'ya bakalım. Almanya'da son saldırılar 18 Temmuz'dan bu yana AVM'deki saldırı, işte bıçaklı saldırı derken bütün güvenlik önlemleri tartışılmaya başlandı. Askeri önlemler dahil olmak üzere biliyorsunuz. Bugün Alman polisinin Aşağı Saksonya'da Selefi İslamcılara yönelik operasyonlarını görüyorum. Bir cami ve 8 apartmana baskın düzenlemişler. Çok sayıda yabancı ülkelerden, ki bunların arasında Türkiye'de var, Körfez ülkelerinden fonlanan cami bulunduğu tartışmaları yapılıyordu daha önce Almanya'da. İşler kızışmış vaziyette. Merkel Berlin'in kuzeyinde tatile çıkmış, dinlenmeye çıkmış hafta sonu için ama bütün bu tartışmalar yüzünden sığınmacı politikası ile ilgili tartışmalarla bağlantılı olduğu için, tartışıldığı için bu mesele geri döndü Berlin'e yanıt vermek için suçlamalara, ithamlara ve ilk açıklamaları şu: sığınmacı politikasından vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bütün bunların kökeninde gelen göçmenlerin olduğu iddiaları yankılanıyor. Avrupa'da bir sağa kayış var, bunu belirtmek gerekiyor. Merkel de gazetecilere bütün bu saldırıların ihtiyaç halinde olan insanları kabul etmelerini, duruşlarını toplam olarak ayaklar altına alamayacağını, kararlı bir biçimde böylesi bir şeyi reddettiklerini söylüyor. Bu türden saldırılar Fransa'da, Belçika'da, Türkiye'de, Amerika'da vesaire her yerde oluyor diyor. Ve hala şuna ikna oldum ki bu bizim tarihi görevimiz, küreselleşme zamanlarında tarihsel bir meydan okumamız var, buna yanıt vermemiz gerekiyor diyor. Sığınmacı açık sınır politikası diye onları nitelendirdiği politikasını. Bu bağlamda Türkiye ile yaptıkları sığınmacı anlaşmasını da savunmuş Merkel. Elbette bazı kaygı noktaları var, kaygı alanları var ama Türkiye önemli bir ortaktır. Türkiye'nin önemli bir ortak olduğu yerler de vardır demiş Angela Merkel. Evet, Fransa'da ise kilise Nice saldırısından, 14 Temmuz'daki Nice saldırısından sonra Paris'in kuzeyindeki Rouvre kasabasındaki kilise saldırısı çok ciddi tepkiler yaratmıştı. O hale rağmen terör saldırıları önlenemiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande baskı altında ve ulusal muhafızlar kuracaklarını yedek güvenlik güçlerinden duyurdu. Tabii herkes IŞİD'in yayınladığı videonun da şokunda. Dün akşam 85 yaşındaki rahip Jacques Hamel'in boğazını kesen iki saldırgana ait bir video yayınlandı. Bizim eksen bittikten sonra akşam saatlerinde ben de gördüm. Amak'ta paylaşmışlar kendi haber ajanslarında. İsimlerini Ebu Ömer ve Ebu Celil El Hanfai olarak duyuruyor iki erkek. Arapça konuşuyorlar. IŞİD lideri Bağdadi'ye bağlılıklarını dile getiriyorlar. Saldırganların bir tanesi 19 yaşında Adil Kermiçi diye aktarmıştım size. İki kez Suriye'ye gitmeye çalıştığı, Türkiye'den sınır dışı edildiğini aktarmıştım. İkinci saldırganın da kimliği belli olmuş vaziyette. Abdülmalik Petitjean diye aktardılar Fransız yetkililer. Onun da bir dönem Suriye'ye gitmeye çalıştı ama sabıka kaydı bulunmadığı belirtildi. Başbakan ve İçişleri Bakanları Fransa'da istifa çağrıları altında giderek artmış durumda. Fransız turizmi bu arada darbe almış gördüğüm kadarıyla. Ajanslarda havayolu acentelerine dayanarak verilen bilgilere bakılırsa Ağustos ve Eylül aylarında talep 5'te 1 oranında düşmüş. Fransa çok önemli bir turistik ülke, turistlerin akın ettiği bir ülke, onu belirtmek lazım. Bununla ilgili Amerika'da başkanlık seçiminin cumhuriyetçi adayı Donald Trump da boş durmamış. Florida'da basın toplantısı düzenlerken sormuşlar kendisine Fransa'daki durumu. O da demiş ki ben Fransa'ya gitmezdim. Fransa bunu söylediğim için beni sevmeyecekler ama Nice'de olanları gördük. Dün papazı olanları gördük. Fransa artık Fransa değil demiş. Tabii hemen Hillary Clinton rakibi, demokrat rakibini de eleştirmiş. Ülkeye daha fazla göçmen almak istediğini, sığınmacı almak istediğini, oysa onların kim olduklarından da dair fikirleri olmadığını söylemiş. Evet, bu arada Polonya ile Avrupa Birliği arasında bir gerilim var. Onu aktarmak istiyorum size. Polonya'da iktidarda Merkez Sağcı Hak ve Adalet Partisi var ve bunun genel başkanı ve eski başbakan Jarosław Kaczyński, Avrupa Komisyonu'nun Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini kısıtlayan düzenlemelerin kaldırılması talebini geri çevirmiş durumda. Polonya'daki sağcı hükümet de yargının etkisini azaltmak için çeşitli adımlar atıyor ve Avrupa Birliği'nin bir takım değerlerine aykırı adımlar atmakla da itham ediliyor. Avrupa Birliği Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin kısıtlanması çabasından rahatsızlığını iletmişti ama dikkate almıyorlar. Kaczyński bu konuda konuşmuş ve istediğimiz düzenlemeyi yaparız, bu Avrupa Birliği anlaşmaları kapsamına girmiyor demiş. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu ve memurları için neşeli bir meşgaleden ibaret olduğunu bunun söylemiş. Avrupa Birliği 3 aylık mühlet tanımıştı. Sonuç alınamazsa Polonya'ya yaptırım uygulanıp oy hakkının, birlik içerisindeki oy hakkının askıya alınabileceğini bildirmişti. Evet, ve Suriye'ye bakalım. Suriye'de önemli gelişmeler var. Programın ikinci yarısında sahadan taze bilgiler alan Hasan Sivri'ye de soracağız. Ama ben elimdeki notları da size aktarmak istiyorum. Nedir? Şimdi Türkiye'deki darbenin ardından Suriye'den çok daha az söz eder olduk. Sahada neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Ama tespit edebildiğimiz kadarıyla gelen haberlerden Batı destekli İslamcı gruplarda çöküş alametleri görülüyor. Dün akşam Halep'te Beni Zayid bölgesini, orada bir cep gibi bir yer vardı, orayı Suriye ordusu almış gözüküyor. Halep'te Suriye ordusunun açıklaması var. Tedarik hatlarını tümüyle kestik diye. Çok az bir miktar insanın, çoğu da militan, Nusra militan, Nusra'nın öncülüğünü yaptığı militanların olduğu söyleniyor. Batı medyasında tuhaf olan 300 bin sivil yaşıyor diye bilgiler veriliyordu ama sahadan bilgi aktaran gazeteciler bir gün 300 binken ertesi güne 30 bin insan var diye bilgi de aktarıyorlar. Sosyal medya hesaplarından gazeteci olan isimler. Tam olarak bilemiyoruz oradaki durumu. Suriye ordusu bu arada Şam'ın dışındaki Doğu Guta bölgesinde de Hoş El Fara bölgesini kontrol altına almış. Burası İslam ordusunun elindeki önemli bir üstü. En önemli vurgu bütün bu sahadaki gelişmelerle birlikte Suriye Devlet Başkanı Esad'dan gelen bilgi. 3 ay içerisinde silah bırakarak teslim olan tüm muhalif unsurların affedileceğini duyurdu Esad. Sana'da yer aldı. Halep ordu güçlerinin ilerleme kaydetmesi ve Rusya'nın sıkışan sivillerin kurtarılması için 3'de koridor açılacağı duyuruldu. Eş zamanlı bir biçimde af açıklaması geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya bakıyoruz. Diyor ki Rus ve Suriye orduları teröristlere esir düşen Halep halkı için geniş çaplı insani operasyon başlatacak. Hakikaten de Nusra cephesinin sivil kalkan olarak bazı sivilleri elinde tuttuğuna dair bilgiler var. Bu yüzden de Rusya sivillerin tahliye edilebilmesi için güvenli 3 koridor açılacağını söylüyor. İsterse teslim olmak isteyen militanlar için de kentin kuzeyindeki Kassiyo yolu yakınlarında 4. bir koridor açmaktan söz etti Sergey Shoigu. Evet, bu arada Amerika ayağında işin, ki Rusya ile anlaşma olduğu söyleniyor. Henüz detaylar bilinmese de istihbarat ve IŞİD ve Nusra cephesine hava saldırılarını koordine edecekleri söylenen Amerika ile Rusya'nın anlaşması eli kulağında detayların açıklanmasına beklentisi var. Ash Carter, savunma bakanı, Amerikan savunma bakanı dedi ki ülkenin güneyinde de koalisyonun, IŞİD karşıtı koalisyonun yeni bir cephe açmayı planladığını söyledi. Güneyden baskı kurmak için fırsat kollayacağız diyor. Ürdün'ün güvenliğine de katkı sağlayacağını söyledi. Yalnız daha önce yeni Suriye ordusu diye bir Amerika'nın kurdurduğu bir ordu vardı ve onun bu yöndeki girişimi, Suriye-Irak bağlantısını kesme IŞİD'in yöndeki işbirliği başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Şimdi bu tekrar denenecek diye anlıyoruz bu açıklamalardan. Bu arada Mumbiç'te hemen çabucak bitecek denilen operasyon hala yapılamıyor. Herkes biraz da bunun sebebini soruyor. Çünkü ilk başladığında hatırlayacaksınız, geçen ay başlarında çok çabuk ilerleme sağlamıştı Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri. Fakat şu an bir ilerleme olmadığı gözüküyor. Sivillerin öldüğüne dair bilgiler var. Hatta Amerikan saldırılarında öldüklerine dair bir takım iddialar da var. Hal böyleyken El-Kaide'den tam bir pragmatizm örneği geldi demek lazım. Zevahiri'nin, El-Kaide lideri Ayman El-Zevahiri'nin ses kaydı yayınlandı. Diyor ki Zevahiri, gerekirse Nusra cephesi organizasyonel bağlarını bizimle kesebilir. Birliği korumak için ve Suriye'deki savaşı sürdürebilmek için. Yani Amerika ile Rusya arasındaki pazarlıklarda ılımlı grupların Nusra'dan ayrılmasından söz ediliyordu. Ayrılırlarsa kurtulacaklar, yoksa Nusra ile beraber hedef olacaklar deniyordu. Şimdi Nusra'nın El-Kaide'den ayrılması gibi bir durum gündeme gelmiş durumda. Bir yandan af çağrıları var. Şu militanların silahı bırakıp bırakmayacaklarını bilmiyoruz önümüzdeki süreçte. Ama böyle bir pragmatik bir tutum takınmış gözüküyor Ayman El-Zevahiri. Son not olarak size dün Kamışlı'daki kanlı bombalı saldırının bilançosunu tekrar vermek istiyorum. En az 53 ölü, 140 yaralı, 2011 Mart'ından bu yana en kanlı saldırı Kamışlı'da, Suriye'nin kuzeyinde. Suriye yönetimiyle bölgesel gücün bir nevi özellik ilan etmiş, henüz resmen tanınmasa da bölgesel gücün kontrolündeki Kamışlı'da meydana gelmişti. Evet, Irak'tan da bir başlık aktarmak istiyorum. Orada da Musul'a saldırı hazırlıkları devam ediyor. Sonbaharı bulacağı tabii ki söyleniyor ama Bağdat'ın güneyinde dün akşam bir kamp hedef olmuş. Havan topu düşmüş ve biri kadın, dördü çocuk, altı kişinin ölümüne yol açmış. Bu kamp da Selahattin bölgesinden kaçanların konakladığı El Salam kampı, yani zaten yerinden, yurdundan, evinden, barkından olmuş insanların konaklamakta olduğu bir yer. Bağdat'ın kuzeyinde de yine intihar saldırıları olmuş. Irak'ta henüz Musul'a yönelik büyük operasyona dair sadece hazırlıkların sürdüğünü söyleyebiliriz. Evet, Papa'nın Polonya ziyaretinden bahsetmiştim size. Krakow kentinde Katolik Gençlik Festivali var. Tabii bu festivalde Fransa'da IŞİD bağlantılı iki militanın Paris'in kuzeyinde kilisede papazın boğazını kesmesiyle gölgelenmiş vaziyette festivale katıldığı ayin düzenledi Papa ve sığınmacılara şefkatle kucak açmaları gerektiği mesajlarını verdi. Bir şey daha söylüyor, dünya savaşta ama bunun sebebi din değil diyor Papa Francesco. Demiş ki, gerçeği söylemekten korkmamalıyız. Dünya savaşta çünkü barışını yitirdi. Savaştan söz ettiğimde çıkarlardan, paradan, kaynaklardan bahsediyorum. Dinden değil. Bu bir din savaşı değil. Bu çıkarlar savaşı. İnsanları belirleme savaşıdır. Bütün dinler barış ister, savaşı isteyen diğerleridir. Demiş gençlere de ses çıkartın, bu göreviniz diye haykırmış. Yaklaşık 200 bin insanın açılış ayinine katıldığı söyleniyor. Bu arada bir de tökezleyip düşme tehlikesi, yaralanma tehlikesi atlattı 79 yaşındaki Papa. Evet, gelelim Amerika'ya. Amerika'da da artık iki partinin, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların, gerçi küçük partilerde katılıyor bağımsız partiler ama Amerikan seçim sistemi hep iki parti sac ayağı üzerine oturan bir sistem. Demokrat ve Cumhuriyetçi cephede başkan adayları artık kongre süreçlerinin noktalanmasıyla belirleniyor. İşte dün akşam Barack Obama sahneye çıktı. Amerika'nın 44. başkanı, rakibi bir dönem, bir zamanlar rakibi 2000'lerin sonunda 8 sene önce iş başına geldiğinde ön seçimlerde Clinton'ın bileğini bükerek başkan adayı olmuştu Obama. Şimdi daha sonra Dışişleri Bakanı yaptı tabii kendisinin ilk döneminde. Şimdi Clinton için kendisi sahne aldı. Kendi mirasını da savundu ve Trump'ın Beyaz Saray'a çıkma şansını gömmeye çalıştı konuşmasında. Clinton için söylenen en önemli şey tabii Amerika'nın ilk kadın başkan adayı. Tıpkı Obama ilk siyah başkan adayıydı. Hatırlıyorsunuz, bir başkanıydı tabii ki. Hep ilklerden gitme mesajı var bunun içerisinde. Obama ise konuşmasında ne ben, ne Bill Clinton, ne de bir başkası Bill demiş tabii, o Clinton dememiş, ismiyle hitap etmiş. Bugüne kadar hiçbir erkek ya da kadın ABD başkanı olmak için Hillary Clinton kadar ehil değildir demiş. Hillary Clinton'ı zafere taşıyacağız. Bugüne kadar her engeli aştı, her Amerikalı için fırsat zincirini genişletti demiş. Donald Trump'ı da eleştirmiş, yerli malı demagog diye nitelendirmiş ve seçmenlerin umut ve korku arasında tercih yapacağını söylemiş Barack Obama. Evet, başkan yardımcısı Joe Biden'ınkini de aktarayım. O da hemen Obama'dan önce sahne alıyor ve o da Trump'a sert çıkıyor. Bu adam bize orta sınıfı önemsediğini söylemeye çalışıyor. Saçmalığa bak, hadi be, bu adamın orta sınıf hakkında en ufak bir fikri yok demiş Joe Biden. Ama tabii Obama'nın konuşması kadar ehemmiyet taşımıyor Biden'ın konuşması. Diğer yandan işler artık tuhaf bir noktaya vardı. Hakikaten çok temiz bir seçim kampanyası olmayacak gibi gözüküyor Amerika'da 8 Kasım'a kadar bu işin. Hatta tuhaflıklarla yüklü demek lazım. Çünkü iş Amerika'da Cumhuriyetçi Başkan adayının Rus casusu Lou'yla itham etmeye, ulusal güvenliği tehdit ettiğini söylemeye vardı. Tabii bu işler hep Hillary Clinton'ın e-posta skandalıyla bağlantılı ve onların bir kısmının WikiLeaks tarafından sızdırılmasıyla ortaya çıktı. Trump böyle biraz taşlama yaparak bir açıklama yaptı. Rusya şayet dinliyorsanız umuyorum 30 bin kayıp e-postasını bulabilmeniz mümkün olacak Hillary Clinton'ın. Bizim basın tarafından çok fazla ödüllendirilebileceğini düşünüyorum. Bakalım bu olacak mı? Bu güzel olacak gibi cümleler kurmuş. Yani Rus hackerların Hillary Clinton'ın FBI'nin üstünü örttüğü 33 bin civarındaki e-postasını bulma çağrısı yapmış durumda. FBI ağır ihmal tespit etmişti Clinton'ın, dikkatsiz davrandı diye bir sonuca varmıştı ama bir dava açılmasını salık vermemişti Hillary Clinton'ın. Biraz daha işte bu açıklanmayan kısmının e-postaların içerisinde şahsi şeyler olduğu vurgusu yer almıştı. Ama tabii Donald Trump'ın bu şekilde Rus hackerlara şakayla karışık diyelim çağrı yapması biraz işleri karıştırdı. Clinton kampından hemen yanıt geldi. Clinton sözcüsü, kampanyasının sözcüsü Jake Sullivan ilk kez bir başkan adayı aktif olarak yabancı bir gücü, siyasi rakibine karşı espiyonaja başvurmaya teşvik ediyor. Bu merak olmaktan çıkıp politika ve ulusal güvenlik meselesidir diye bir çıkış yaptı. Bütün bu olaylar tabii Demokratik Ulusal Kongre Başkanı'nın istifasına kadar yol açmıştı WikiLeaks sızıntılarıyla birleşince ve Cumhuriyetçilerin dışında demokratların kampanyası da Rusya'yı itham etmişti, Kremlin'de yalanlamıştı. Trump bütün bunlarla yetinmedi, iş bitmiyor. Yeniden konuştu, Putin'le işim yok, onunla hiç konuşmadım. Hakkında bana saygı duyacağından başka hiçbir şey bilmiyorum ama ne Clinton'a ne Obama'ya Putin saygı duymuyor diye bir çıkış yaptı. Tekrar da bir de tweet atmış kendisi. Eğer Rusya yahut bir başka ülke ya da şahıs Hillary Clinton'ın 33 bin yasa dışı silinmiş mailine dair bir şey biliyorsa belki de onları FBI ile paylaşmalı diye. Böyle bir ortada karmaşa hali var. Obama bile röportaj vermiş ve Rusya'yı işaret etmişti. Kremlin iddiaları ısrarla yalanlıyor. Bu işte paylarının olmadığını söylüyor. WikiLeaks ise demokratların ses kayıtlarını da sızdırdı. 20 bine yakın e-postadan oluşan yazışmaların ardından bu sesli mesajlar var. Bizzat Julian Assange'ın yayınladığı bir şey olduğunu belirtelim. Komite üyeleri arasında demokratik ulusal komite üyelerinin gruplaşmaları, Hillary Clinton lehine klik oluşturduklarını falan hepsini tabii gözler önüne seriyor. 14 dakikayı bulan 29 adet sesli mesaj bunlar. Bernie Sanders nasıl saf dışı bırakılmalı? Bunun için halktan gelen talepler gibi unsurlarda yer alıyor. Yavaş yavaş daha fazlasını yayına verecekmiş Julian Assange. Bakalım başka neler çıkacak buradan. Evet, vaktim azalıyor. Son başlıkları aktarıyorum size. Amerika'da Reagan'ın 35 sene önce öldürmeye çalışan suikastçisi olduğu söylenen John Hinckley serbest bırakılıyor. Psikiyatri hastanesindeydi. Şimdi artık annesiyle yaşayacakmış. Washington'da bir otelin önünde gerçekleşmişti bu ve Jodie Foster'a hayran olduğu için onun dikkatini çekmek, onu etkilemek için yaptığını, Taxi Driver filmi vardı o zamanlar, onun için yaptığını söylemişti. Ermenistan'daki rehine draması devam ediyor. Bu sefer polis memurları serbest bırakılmıştı hafta içerisinde. Bu sefer en az 5 kişinin yaralandığı bir çatışma meydana geldi ve ardından 2 doktor ve 2 hemşireyi o bölgeye giden 2 doktor ve 2 hemşireyi bu sefer rehin aldılar. Bir tane hemşire kurtulmuş ama Sağlık Bakanlığı'nın dediğine göre 2 doktor ve 1 hemşire hala rehin vaziyette. Muhalefet lideri Zirair Sefirian'ın serbest bırakılmasını istiyorlar. Haziran'da hapse konulmuş ve Sarkisyan Cumhurbaşkanı'nın istifasını talep ediyorlar. Gösteriler de düzenlenmişti. Barışçı bir biçimde sona erdirilmesi için bu meselenin bir türlü bitmek bilmiyor Ermenistan'daki bu rehine vakası. Evet, bu arada Katalonya'da yerel parlamento Anayasa Mahkemesi, İspanyol Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe saydı ve ülkenin ayrılma hakkını, kendi kaderini tayin hakkını vurgulayan bir metni kabul etmiş. 135 sandalyeli Katalan parlamentosu 72 oyla kabul etmiş vaziyette. İspanyol Yüksek Mahkemesi geçen hafta bu metnin yasa dışı olduğunu ve ülkenin birliğine, bütünlüğüne ve anayasasına ihlal anlamına geleceğini açıklamıştı. Ama bunu görmezden geliyor metin ve diyor ki 7,5 milyon nüfuslu bölgenin tek şansı kendi kaderini tayin hakkıdır. Tek yol Katalanlar için, geleceklerine kendilerinin karar vermesinin tek yolu İspanyol devletinden kendini ayırmak ve İspanyol kurumlarına itaat etmemek deniliyor metnin içerisinde. Bakalım İspanya'da başka neler olacak. Güney Çin Denizi haberiyle de bitirmek istiyorum. Uluslararası Daimi Hakemlik Mahkemesi'nin verdiği kararı aktarmıştım. Güney Çin Denizi üzerinde kapsamlı egemenlik iddialarını temelsiz bulmuştu Çin'in. Ve şimdi Çin, Rusya ile beraber Eylül'de bu bölgede ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Rutin, biz zaten yapıyoruz, üçüncü tarafları hedef almıyoruz Rusya ile. Bu tatbikatları devamlı olarak yapıyoruz diyor ama Amerikalılar da bu bölgeye, çok balıkçılık bölgesi orası, işte stratejik bir su yolu, bu bölgeye sürekli olarak savaş gemileri yolluyorlar. Sıcak bir çatışma tehlikesi bölgede çıkar mı diye hep yürekler ağızda oluyor. Efendim biraz ara veriyoruz. Boston'dan More Than a Feeling'i dinleyelim. Biraz sonra Hasan Sivri ile beraber buradayız. Bizden ayrılmayın.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısında Suriye'de özellikle Halep bölgesinde neler olduğunu, Suriye çatışmasının bu olup bitenlerin nasıl yansıyacağını anlamaya çalışacağız. Özellikle de Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ardından. Çünkü genel kanaat bu darbe girişiminin ardından Suriye'deki grupların lojistik hattının, tabii ki içeride Rusya ve Suriye ordularının verdiği savaşın da bunda etkisi büyük, ama Türkiye tarafında bir dikkat dağılması söz konusu olduğu için bu hattın zayıflaması yüzünden adeta bir domino etkisi yaşanır mı beklentilerine yol açan bir takım gelişmelerle karşı karşıya gözüküyoruz. Dün gece Beynizayit bölgesini ele geçirdi Halep'te ve bütün lojistik hattı kapatılmış gözüküyor. Bir yandan da size haftalardır burada Amerika ve Rusya'nın olası işbirliğini aktarmaya çalışıyorum. Henüz detayları belli olmamakla beraber başka bir zemine taşınacak. Ağustos sonunda belki Cenevre'de yeniden çözüm masası kaldığı yerden kurulabilecek gibi bir manzara var. Öyle mi bilmiyorum, ama öncelikle bu sahada neler oluyor? Dönüyoruz ve Arap dünyasındaki yorumlarıyla tanınan gazeteci arkadaşımız Hasan Sivri'ye soracağız. Hoş geldin Eksen'e Hasan.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Ben fazlasıyla Suriye çatışmasının belki de ucunun gözükmesi bağlamında iyimser bir yorum mu yaptım bilmiyorum. Çok uzun zamandır çünkü hakikaten bütün ülkeyi enkaza çeviren çatışma sarmalı var. Ama sanki olgular artık sonun başlangıcına işaret ediyor gibi. Katılır mısın? Son dönemdeki gelişmelere bakılırsa ne oluyor Suriye'deki cephede, bir anlayalım.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Aslında bu gelişmeler ateşkes öncesinden de belliydi. Fakat ateşkes süreci cihatçıların ya da silahlı grupların geri çekilip tekrar hazırlanmalarına ve tekrar özellikle kuzey sahasında çatışmaları uzatmaya neden oldu. Hı hı. Fakat bu sefer ne Suriye ordusu ne de müttefikleri bu ateşkes çağrılarına, geçen hafta yapılan ateşkes çağrılarına kanmadı. Önceki aldatmaca diyebiliriz tırnak içerisinde ve operasyonlarına devam etti ve en önemli ikmal hattı olan Kastırlı yolunu alarak Halep'te cihatçıların Halep mahallelerindeki kontrol alanlarını ikmal hatlarından kesti. Bu şekilde cihatçılar kuşatma altında kaldı ve askeri olarak çok bir şey yapamayacakları şekilde ya teslim olacaklar ya da diğer bölgelerde gördüğümüz gibi uzun süren kuşatma aşamalarından sonra ya teslim olacaklar ya da bu iş bu şekilde çözülecek. Fakat Suriye ordusundan bir subayın da dediği gibi bu Halep'te cihatçıların kuşatılması artık Halep'teki savaşı bütün denklemlerden çıkarmış durumda. Hı-hı. Artık ne Amerika Rusya'ya Halep üzerinden baskı yapabilecek ya da şartlarını dayatabilecek durumda ne de Suudi Arabistan ve özellikle Türkiye darbe girişiminden sonra az önce de dile getirdiğiniz gibi bu dikkat dağılması durumu ve biraz da komuta krizi meselesi. Hı-hı.
Sınırdaki ordudaki istihbarat durum tabii, değil mi bir de?
Evet, oradaki durum. Bunda etkili olacak. 9 Ağustos'ta Putin'le Erdoğan arasındaki görüşme de bence.
Evet, onda bir süreci anlaşma açıklanabilir. Birlikte IŞİD'i ve Nusra'yı vurma anlaşması açıklanabilir, evet, diye Rus kaynaklardan bir takım iddialar var. Gerçekçi mi bu iddia? Böyle bir açıklama gelebilir mi sence?
Tabii Ruslar bence bu fırsattan istifade etmek istiyor. Rus kaynaklar ellerinde bence böyle bir bilgi yok ama bunun üzerine baskı yapmaya çalışacaklar diye anladım, düşünüyorum. Evet. Bu da çok olası bence Halep için. Fakat Nusra'dan da bir atak gördük. Yani Nusra El-Kaide ile bağlarını koparıp biraz diğer gruplar gibi batıya ılımlı bir grup görüntüsü. Hı,
muhaliflerin arasına karışmak gibi bir şey mi?
Evet. Muhaliflerin arasında yeni kurulacak bir çatı yapıyla daha önce FETÖ ordusu gibi bir ya da Şam'ı Halep'i kurtarma operasyon odası gibi operasyon odaları ve çatı yapılarla bu işe girişebilir. Fakat en önemli sonuçlardan biri de Halep'te 1 milyondan fazla insan yaşadı. Halep'te insanların artık bu cihatçıların tüp bağladıkları havan toplarıyla hayatlarını cehenneme çeviremeyeceği ve yavaş yavaş artık Halep'in biraz kendine gelmeye savaştan kurtulup biraz da bu kendine gelmeye başlayacağını göreceğiz.
Peki.
İnsanlar sokaklara çıkmaya başladı bugün.
Evet. Hasan, bu konuda da şimdi Batı medyasında o kadar farklı haberler var ki gerçekten ben yani bir mesela Batılı gazetecinin bir gün 300 bin insan var kuşatılmış bölgede, ertesi gün 30 bin insan var diye tweetler attığını görüyoruz. Evet. Sahadan gelen bilgiler, çok karmaşık bilgiler var ve bunun üzerinden işte bu savaşın çatışmanı ya da sıkıştırılan, kuşatılan bölgede sivillerin yaşadığı iddiaları var. Artık hani hakikaten sağlıklı bilgi gelmediği için biz de inanamaz haldeyiz. Özellikle Batı medyasında insanlar daha temkinli yaklaşıyorlar bu konuda. Oradaki sahadaki durum ne gerçekten?
Ya şöyle, özellikle 4 yıl önce hatırlıyorsanız 19 Temmuz'da başladı Halep işgali Menbij'den başlayarak ve Halep'in doğu mahallelerine, sanayi bölgesine, Çürü mahallesine girildi. Silahlı gruplar burada kontrol de sağladı. Özellikle 2013 yılında Suriye ordusunu kuşattılar. Yani aslında Batı medyasının şu an yeni gördüğü siviller kuşatma altındaki durum daha önce Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerde yaşanıyordu ama bu Batı medyası için tabii silahlı grupların kazanımıydı. Hiçbir şekilde sivillerden bahsetmemişlerdi ve orada hem Nubul ve Zahara'da hem de Halep kent merkezinde uzun süre kuşatma altında kalan, suları kesilen Halep halkından hiç bahsetmediler.
Evet, hatırlıyorum. Bunu, o su kesilsin.
Bunun altını çizelim önce. Diğer durum, ikinci durum da evet, bu bölgelerde siviller var. Suriye ordusu da bu sivillere 3-4 tane farklı değişik bildiriler attı. Bu bildirilerden birinde Rusya'nın da bugün Savunma Bakanı'nın açıkladığı üzere 3 tane insani koridor ve siviller için koridor açılacak. Bu koridorlara nasıl ulaşabilecekleri, nasıl çıkabilecekleri öğretiliyor. ama diğer bildirilerde de silahlı gruplara yönelik teslim olmazsanız haliniz duman anlamı taşıyan bildiriler gönderildi. Bu sırada yine bir af ilan edildi 3 aylık süreyle. Cumhurbaşkanı, devlet başkanı pardon Esad tarafından silahlarını teslim edip teslim olanlar için bir af ilan edildi. Bu da çok aslında sahadaki durumla paralel bir hareket, mantıklı bir adım olarak görülebilir. Diğer bir durum da az önce de bahsettiğiniz gibi bir Amerika ile Rusya arasında cihatçı grupları, terörist listesindeki grupları koordinasyonla vurma. Hem saha, hem havada hem karada koordinasyon kurarak vurma meselesi var. Bu Halep'teki kazanımın da bu koordinasyon sağlanmadan ve Ağustos'ta Cenevre müzakereleri başlamadan önce alınması da klasik tabirle siyasi mesajlar içeren bir askeri kazanım oldu. Hı hı. Şam'ın ve Rusya'nın elini güçlendiren anlamda tabii. Genel olarak bu şekilde bahsedebilirim.
Evet, peki şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii Türkiye'de çok tartışılıyor. Özellikle de dış politikada başka çare kalmadı artık bu sıkışmışlıktan kurtulmak için. İşte Rusya'yla darbe girişiminden de daha önce başlamış bir sürecimiz var. İsrail'le normalleşme, Rusya'yla normalleşme. Hatta Mısır ve Suriye'de anılmıştı bu çerçevede. Ama tabii bir zemini oluşamamıştı bunların hiçbir şekilde. Fakat tabii sahadaki durumun değişmesiyle ve darbe girişiminden sonra ve onun etkileriyle farklı bir durum oluşur mu diye herkes düşünmeye başladı. Ben bütün bu tartışmalar sırasında ben de televizyonlara vesaire gittiğim zaman özellikle şeye dikkat çekiyordum. Şam işte Ankara ile işbirliği yapabilir temaları işleniyordu. Ben hani Halep kurtarılmadan ki başından beri düşmediğini de belirterek Halep tümüyle Suriye yönetimi tarafından Birleşmiş Milletler'de de temsil eden ülkeyi, bir egemenlik durumu da var. Şimdi bunu kurtarmadan Türkiye ile herhangi bir biçimde bir pazarlık yapamayacaklarını ben iddia edip duruyordum. Şimdi sanıyorum Halep'i alması artık bundan sonra daha kolaylaşacak gibi. Peki bu Türkiye ile Esad yönetiminin, Şam yönetiminin olası uzlaşmasının yolunu açar mı diye soracağım sana. Ve burada Kürtlerin pozisyonu ne olur? Şeyh Maksud Mahallesi'nde sanki bir dirsek teması da varmış gibi gözüküyor Suriye ordusuyla bu cihatçıların arasında. Biraz onu da anlatarak resmi anlamamıza yardım edersen.
Şimdi Ankara'nın Şam ile normalleşme adımının arkasında özellikle Rojava'ya karşı, Kürtlere karşı bir işbirliği önerisi vardı. Yani Şam ile diğer alanlarda, Suriye'nin kuzeyinde diğer teröristlerle, tabii burada da YPG'nin terörist olduğunu iman etmiyorum ama diğer cihatçı gruplarla mücadele kapsamında bir işbirliği aramıyordu açıkçası Rojava'ya karşı. Hı-hı. Fakat iki tarafın da Ankara'nın da... Ben mümkün olduğunu sanmıyorum çünkü iki tarafın da Ankara ve Şam'ın da terörle mücadele diye tabir ettikleri terörün içinde Şam için YPG bir terör örgütü değil. Şu ana kadar hiçbir yetkilinin YPG ve Kürtler için terörist ya da terör örgütü olarak ifade ettiğini duymadık. Sürekli olarak ulusal, vatanı koruyan ulusal güçler olarak hem Esad'dan hem Birleşmiş Milletler temsilcisi Beşar Caferi'den bu konuda hep bunu duyduk. Fakat Ankara'nın aradığı işbirliği özellikle Kürtlere karşı olan işbirliği. Diğer konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da El Cezire'ye verdiği darbe girişiminden sonraki ilk röportajında şunu duyduk. Esad'a yönelik Esad'ı istenmediğini ve katil olduğunu ve bu tür işbirliğinin geciktirecek özellikle Mısır'a yönelik de bazı ifadeler kullandı. Sonra Mısır'ın Cumhurbaşkanı sözcüsünün geri cevabı oldu. Dolayısıyla ben bir işbirliğinin Rojava'ya karşı, Kürtlere karşı acaba eskiden olduğu gibi ulaşabilir miyiz de olduğunu düşünüyorum. Fakat Şam'dan bir Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynakla konuştuk geçen haftalarda ve bu konuda kesinlikle bir işbirliğinin yapılamayacağını altını çizdi. Çünkü Şam'ın Kürtlere bakışı eskiden olduğu gibi bir öyle bir bakışa sahip değil. Daha çok ulusal bir güç, vatanı koruyan, orduyla belli bölgelerde dirsek teması kuran ve koordineli hareket eden bir güç olarak gördüklerini söylüyor, ifade ediyor. Hı-hı. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Beşar Caferi Rusya'daki toplantıda, Salih Müslim'in de olduğu toplantıda, bu da yeni çıktı bu bilgi yeni ortaya. Salih Müslim'in de önünde biz YPG'ye defalarca askeri yardım yaptık dediği ve Salih Müslim'in de buna karşı çıkmadığı, bunu yalanlamadığı toplantıda söyleniyor. Dolayısıyla Şeyh Maksut'taki de son bugün ve önceki günlerde sağlanan kazanımlarda hem YPG'nin hem Suriye ordusunun aynı cihatçı noktaları vurduğunu ve birbirlerine kesinlikle çatışmadıkları birbirleriyle bunu görüyoruz sahada. Bu da aralarında mutlak bir koordinasyon olduğunu gösteriyor. Çünkü birkaç cephede temas var ama bu cephelerde hiçbir şekilde çatışma yaşanmıyor. Bunun da koordinasyonsuz olması mümkün değil.
Peki bu, hemen bir devam sorusu olarak kısaca sorayım. Önümüzdeki süreçte bu sorunun çözümü için Cenevre masasına oturulması umudu var hala ve Ruslar özellikle Gatilov'un dün Cenevre'de yaptığı açıklama Kürtler olmadan olmaz barış masasında yine tekrar etti. Bu bildiğimiz tutumu zaten. Şam yönetiminin bu ulusal güç olarak andığı Kürtlerle bir şekilde bir pazarlık yapmasının önü açık gözüküyor mu sence? Yani bir çeşit özellik yerinden yönetim. Belki 2011-2012 sürecinde açıkladığı radikal reform programının içerisinde de bir parça Kürtlerle ilgili unsurlar vardı. Evet. Bunların önü açık gözüküyor mu?
Şimdi bazı yetkililerin özellikle federasyon kabul edilemez gibi ifadeleri var ama bazı yetkililerin de özellikle federasyon tartışılabilir gibi pozisyonu var. Ben Şam'ın bu konuda değişik tarafların değişik pozisyona sahip olduğunu düşünüyorum. Fakat hem Beşer Caferi hem Dışişleri Bakanı Kürtlerin mutlaka Cenevre'de yer alması gerektiğinin altını çizdi ve onlarsız bir çözümün olmayacağını defalarca dile getirdiler. Öncelikli olarak Cenevre'de Kürtlerin mutlaka yer alması gerektiğini defalarca dile getirdiler. Suriye'nin en üst düzeydeki isimleri, hem Cenevre heyetinin başındaki isim hem Suriye'nin BM'deki daimi temsilcisi bunu defalarca dile getirdi. Dolayısıyla Kürtlerin Cenevre'de yer almasını sadece Ruslar değil hem Şam da istiyor. Bu ilerideki yani Şam'ın Kürtlere ve Rojava yönelik bakışını da bize açıklıyor. Onları karşılarına almadıklarını ve tamamen bir ayrılık sürecine ya da kopma sürecine girmediklerini gösteriyor onların. Tabii Şam'ın ve Rojava'daki kentler arasında süren hem resmi hem hükümet binalarının hem memurların ve hem hastanelerin bu tür ilişkilerin devamlılığı ve bu konuda sıkıntıların yaşanmaması da Şam'la bu bölgeler arasında bir koordinasyon devam ettiğini gösteriyor. Tabii
maaşların ödendiği söyleniyordu değil mi?
Evet. Yani Suriye'deki medyadan takip ettiğimiz zaman aslında buraya bir bütün olarak bakıldığını ve kesinlikle Kürtlerin Suriye demokratik güçlerinin de aynı zamanda hem Şam yönetimi yakın medyanın bu güçleri nasıl verdiğine ya da bu güçleri nasıl tanımladığına baktığımız zaman Şam'ın Kürtlere ve SDF'ye nasıl baktığını da görebiliyoruz açıkçası. Çünkü sürekli bir olumlama ve cihatçılara karşı vatanı koruyan güçler şeklinde ifadeler var. Ve hiçbir şekilde terörist veya terörle ilişkilendirilmeden ve ifade edilmeden. Dolayısıyla ben Şam'ın Kürtlerle ilişkilerinin devam ettiğini ve Kürtlerin bir güç olarak Rojava'da, Kuzey Suriye'de var olduğunu kabul etmesi gerektiğini de düşünüyorum şahsi olarak ama kabul ettiğini de düşünüyorum.
Peki son olarak bir iki dakikam kaldı, onu da sana sormak istiyorum. İdlib. Şimdi herkes Halep cephesine bakıyor. İşte Doğu Guta'da da yine gördüğüm kadarıyla İslam ordusunun kayıpları da oluyor. Şam etrafı da temizleniyor anlaşılan o ki. Fakat İdlib'deki durumdan çok fazla bahsedilmiyor. İdlib cephesinde neler oluyor?
İdlib cephesinde açıkçası çok bir şey olmuyor. Lazkiye'den sonra özellikle Rusçan düşürülmeden önceki süreçte İdlib'e doğru bir ilerleme var gibiydi ve bekleniyordu. Fakat açıkçası son dönemlerde pek bir şey yaşanmıyor. Burada bence Nusra'nın durumu bekleniyor. Bu Nusra'nın atağı Batılılar tarafından nasıl karşılanacak, sahiplenilecek mi? Ya da Amerika ile Rusya Nusra'yı da terör listesinde görmeye devam edip vuracak mı diye beklememiz gerekiyor. İdlib'in Nusra için beklenildiğini düşünüyorum. Fakat Nusra'nın da açıklamaları var. Biz El-Kaide'den kopsak da kopmasak da hiçbir zaman fikirlerimizi, ideolojimizi terk etmeyeceğiz ve şeriatla hükmetme konusunda ısrarlarımızı sürdüreceğiz ve hiçbir kimseyle ateşkes kurmayıp kimseyle de görüşmeyeceğiz şeklinde açıklamalar var. Dolayısıyla Nusra'nın atağı Batılılar tarafından sahiplenmeyebilir ve Amerika ile Rusya anlaşıp Nusra'yı vurmaya başlayabilir. O zaman İdlib'de değişim görebiliriz. Çünkü İdlib'in çok ciddi bir kısmı Nusra tarafından ve El-Kaide'nin üst düzeyleri tarafından yönetiliyor. Hatta Zevahir'in de geçen haftalarda hakiki gerçek cihat sahası Suriye'dir, İdlib'dir, oraya gidin şeklinde açıklamalar da var. Dolayısıyla İdlib biraz tehlikeli bir yer olarak.
Söyleyeyim. O zaman demek ki biraz Halep Halep'te işlerin nereye varacağını izlemek gerekiyor.
Evet,
hem diplomasi masası hem de İdlib'e nasıl yansıyacağını görmek için. Çok teşekkür ediyorum Hasan Sivri. Halep'le ilgili bizi bilgilendirdin, analizlerin ve aktardığın bilgiler için çok teşekkürler.
Teşekkürler.
Evet, Eksen'de Halep'ten gelen son haberleri konuştuk. Türkiye'de çok önem veriyordu, hatırlayacaksınız. Halep, Suriye'nin Mali başkentiydi savaştan önce. İkinci, aslında birinci büyük kenti demek lazım ama savaş çok büyük zarar verdi Halep'e. Türkiye'ye de zarar verdi. Daha önce, savaştan önce Türkiye ile çok önemli bağları vardı Halep'in. 2012 yazına kadar da Halep'te hiçbir isyan olayı çok fazla gerçekleşmemişti. En fazla üniversitelerde birkaç protesto gösterisi vardı. Cihatçı gruplar da şikayet ediyorlardı, niye isyan etmiyorlar diye. Ama tabii aradan geçen zamanda Halep, ben de şahsen birkaç kez gitmiş bir insan olarak üzüntüyle söylüyorum ki, enkaza dönüştürüldü. Bakalım bundan sonra bu savaşın bitmesinin bir yolu bulunacak mı efendim? Bugün de bizden bu kadar. Dire Straits'ten Sultans of Swing ile veda ediyorum. Size hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. But meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. Alright, when you hear the music ring, well now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got it. Living it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı bere alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle.